Ayrım 25.
Kuşkusuz Fatih de İstanbul'u fethedebilmek için yalnız gemileri karadan yürütmekle de kalmamış, bir yıl öncesi bir yandan 4 ay gibi bugünkü olanaklara göre bile oldukça kısa bir sürede duvar kalınlığı 25 hat ve kulelerinin yüksekliği 30 kadem olan Rumeli Hisarı'nı Mimar Müslihittin'e yaptırırken öte yandan da döneminin en büyük toplarını Edirne'de denemeler yaptırarak bir Hristiyan mühendise Macar Urban'a döktürmeyi başarmıştır bilindiği gibi. Gene aynı tarihçilerin belirttiklerine göre de Rumeli Hisarı'nın yerine karar vermeden önce boğazdaki akıntıları inceletmiş, en dar yeri belirlemek için iki sahil arasını ölçtürmüş, topografik harita üzerinde de Haliç'ten Beykoz'a kadar bütün boğazı kontrol altında tutacak tepeyi saptatmıştır. Yani İstanbul'un fethi de kimi çevrelerce ısrarla benimsetilmeye çalışıldığı gibi hadislerle, dualarla sağlanmış bir tansık, mucize değil, hiç kuşku yok ki tam anlamıyla yeni bir kültür ve uygarlığın başarısıdır. Söz konusu dönemdeki Osmanlı kültürü ve uygarlığı salt askerlikle ilgili alanlarda da değildir elbette. Müzik, edebiyat alanında da büyük gelişmeler sağlanmıştır. Örneğin 2. Murat, bir yandan Enderun okulunu geliştirirken öte yandan da Osmanlı müziği üzerine kuramsal kitaplar yazdırmış, ünlü müzisyenleri ve şairleri saraya almıştır. Örneğin Meydanlarus Ansiklopedisi'nde belirtildiğine göre 2. Murat kendisinden Osmanlı müziği ile ilgili bir kuramsal kitap yazmasını istediğinde "Aman hünkârım, bu işi benden çok daha iyi yapacak Hacı Ali, Sinan, Hüseyin, Ali, Eymen ve Muhammed var" diyerek 6 kişinin adını daha saymıştır. Hızır bin Abdullah. Gene tarihçilerin verdiği bilgilere göre 2. Murat bu musikinin en büyük ustası sayılan Abdülkadir Meragi'yi davet ederek uzun süre sarayında ağırlamıştır. Yıldırım Beyazıt'ın oğlu Süleyman Çelebi de daha fetret döneminde 1410'larda sultanlığını ilan eder etmez hemen Osmanlı divan şiirinin ilk ustası Ahmedi'yi saraya almış ve divan katipliğine getirmiştir. Bir başka divan şairi Ahmet Dayı'yı de kadılık vermiştir. Bostanzade Yahya Efendi'nin Tuh ve Tul ul Ahbab adlı tarihinde belirttiğine göre 2. Murat zaten şiir yazan ilk Osmanlı sultanıdır. Şairleri, edipleri, müzikçileri saraya alıp korumuştur. Hatta şair ve ediplere yıllık olarak bir tahsisat da vermiştir ve bu usul Kanuni'nin sadrazamı İbrahim Paşa'nın ölümüne kadar sürmüştür. Profesör Uzun Çarşılı, Osmanlı Tarihi C1-S528. Divan şiirinin bir başka büyük ustası Şeyhiye, Genceli Nizami'nin Hüsrev ile Şirin'i Türkçe'ye çevirtmiş ve kendisinden buna naziri olarak bir mesnevi yazmasını istemiştir. Ama ne yazık ki Şeyhi bu mesneviyi bitiremeden ölmüştür. Askeri müzik kavramı yani mehter takımı ve mehter müziği de bilindiği gibi bütünüyle Osmanlı uygarlığının bir ürünü ve insanlığa katkısıdır. Çünkü ta 18. yüzyılın ortalarına kadar Avrupa orduları kuşkusuz işaret verici enstrümanları ve savaşa girilirken bunları çalmasını bilmektedirler. Ancak çeşitli enstrümanların bir araya gelmesinden oluşan bir mızıka takımı kullanmış değillerdir. Askeri müziği kendi ordusunda da Osmanlıların çıngıraklı değnekler, çoban kavalları, zurnalar, davul ve dümbeleklerden oluşan mehter takımını örnek alarak ilk uygulayan Polonya kralı Jan Sobieski olmuştur. 1741'de de Avusturyalılar mehter müziğini ordularında kullanmaya başlamışlardır. Onları Prusyalılar ve Ruslar izlemiş, zamanla bütün Avrupa benimsemiştir. George Schreiber, Türklerden Kalan, Milliyet Yayınları, İstanbul 1982, S309. Daha sonraki yıllarda da gene kendi gelenek ve göreneklerinin öteki etnik grupların gelenek ve görenekleriyle karışımından yepyeni bireşimlerle adab-ı muaşeretten mezar taşı söylemine kadar bütünüyle kendine özgü yepyeni bir mutfak kültürü ahşap yalı ve konaktan bizce yeryüzündeki en güzel formu yakalamış olan taş camilere kadar yetkin bir mimarlık yaratmayı başarmışlardır hiç kuşku yok ki. Hele hele mimarlık. Gerçekten örnek bir yapıt olan Fatih'in Rumeli Hisarı'ndan sonra yan kubbelerle merkezi kubbeyi destekleyip genişleterek daha büyük alanların üstünü örtmeyi başaran Osmanlı mimarlığı, çağdaş mimarlığın kurucularından Amerikalı büyük usta Frank Lloyd Wright'a yeryüzüne iki mimar gelmiştir. Biri Osmanlı Sinan, ötekisi ben, dedirtecek denli büyük mimar Süleymaniye, Selimiye gibi başyapıtları yapmış Sinan'ı yetiştirmiştir. Ama ilginçtir, Osman Nuri Ergin 5 ciltlik Türk Marif Tarihi adlı çalışmasında medreseleri incelerken Osmanlı İmparatorluğu'nda bu müesseseleri yapacak mühendis ve mimarlar nerelerde ve nasıl yetişiyordu, bunu kati olarak bilmiyoruz diye yazmaktadır. Ayrıca Ordinarius Profesör İsmail Hakkı Uzunçarşılı ve hemen hemen bütün öteki araştırmacıların söz birliği etmişçesine Kanuni'nin medreselerinde ayrı riyaziyat ve tabiat medreselerinde bulunduğunu öne sürmelerine de şiddetle karşı çıkarak Profesör İsmail Hakkı'nın dediğinin ve diğer muharrirlerin de teyit ve tekrar ettiklerinin aksine olarak Süleymaniye medreseleri arasında riyaziyat ve tabiat için ihtisas medreseleri olmadığı gibi Kanuni'nin vakfiyesinde de Darü't-Tıp ile Darü'l-Hadis'ten başka ihtisas medresesinden bahis yoktur demektedir. Bu nedenle aydınlarımızın çoğunun hala tartışmaya bile gerek görmeden savunduğu gibi arada bir de Timur yenilgisinin bulunmasına karşın Osmanlıların topu topu 3 çeyrek yüzyıl gibi kısa bir süre içinde bir uç beyliğinden bir imparatorluk haline gelmesini sağlayan bu yeni kültür ve uygarlık birikimini gerçekten medreseler mi oluşturmuştur acaba? Doğrusu kuşkuya düşmemek olanaksızdır. Örneğin İlhan Tekeli ile Selim İlkin'de yukarıda andığımız ortak çalışmalarında 16. yüzyılda Osmanlıların bilim alanında yaptıkları ciddi katkılar deniz coğrafyası alanındaydı. Piri Reis'in Dünya Haritası, Kitab-ı Bahriyesi, Seydi Ali Reis'in Muhiti gibi çalışmaların dikkati çeken bir özelliği de bunları yapanların ne medreseden ne de Enderun'dan gelmesidir demektedirler. İlhan Tekeli ve Selim İlkin'in de belirttiği gibi Osmanlıların 16. yüzyılda bilim alanında yaptıkları bir diğer katkı da İstanbul'da bir gözlemevi, rasathane kurma girişiminde bulunmalarıdır. Sarayın müneccimbaşı olan Taküyettin bin Ahmet, 1570'lerde Sultan 3. Murad'a başvurarak Ulu Bey'in zicini, zayiçesini, yıldızların durumunu ve hareketlerini gösterir cetveli, tamamlayıp müneccimlerin temel görevi olan rakam takvimi, yılın ay ve günlerini gösterir takvim ile ahkam takvimini, yıldızlarla gök cisimlerinin durumlarından anlam çıkararak yılın eşref saatlerini ve Ramazan'ı, imsakiyeyi, bayram günlerini belirleyen takvimi daha sağlıklı hazırlayabilmek için İstanbul'da bir gözlemevi, rasathane kurulmasını istemiştir. Taküyettin Mehmet bin Ahmet, 1521'de Kahire'de doğmuş Mısırlı bir bilginin oğludur. Öğrenimini orada tamamlamış ve ünlenmiştir. 1570'lerde de Sultan II. Selim zamanında müneccim olarak İstanbul'a gelmiş ve 1571'de gene Sultan II. Selim zamanında saraya müneccim başı olmuştur. Matematik ve astronomi alanında döneminin ünlü bilim adamlarındandır. Önerisi üzerine gerçekten de saraydan izin çıkmış ve 1576 yılında Tophane'nin üstündeki tepede bir gözlemevi yapımına başlanılmıştır. Ne var ki ulema daha ilk günden karşı çıkmıştır İstanbul'da bir gözlemevi yapılmasına. Öyle ki 1577'de bir kuyruklu yıldızın görünmesini, 1578'de de İstanbul'da büyük bir veba salgınının çıkmasını bile bu gözlemevi inşaatının uğursuzluğuna yormuşlardır. Gözlemevi inşaatının başlamasından kısa bir süre sonra 1577'de Şeyhülislamlığa getirilen Kadızade Şemseddin Ahmet Efendi de İstanbul'da bir gözlemevi yapılmasına şiddetle karşıdır. İkinci Beyazıt döneminde ilmiye sınıfının ileri gelenlerinden biri olan ulemadan Kadı Mahmut Efendi'nin oğlu Kadızade Şemseddin Ahmet Efendi, Yavuz Sultan Selim'in tahta çıktığı yıl 1512'de Edirne'de doğmuş ve öğrenimini Kanuni döneminde medresede tamamlayarak müderris olmuştur. İstanbul medreselerinde uzun süre hocalık yaptıktan sonra da 1563'te İstanbul kadılığına getirilmiş, ancak tutucu kişiliği yüzünden bir yıl sonra 1564'te sadrazam olan Sokullu Mehmet Paşa tarafından görevden alınarak Edirne'ye sürülmüştür. Başlarda da belirttiğimiz gibi Kanuni'nin ölümünün hemen ardından Osmanlı sarayında yoğun bir iktidar kavgası başlamıştır. Kapı kullarını temizleyip yönetime egemen olabilmek amacıyla daha 2. Selim döneminde suhdeleri, Medrese öğrencilerini ayaklandırarak bu kavgayı başlatan ulema, ilmiye sınıfı, 3. Murat'la saraya girmeyi de kolayca başarınca artık sırtlarını sultana dayayıp usta işi entrikalarla, kiminin yetkilerini kaldırtarak, kiminin işlevine son verdirterek saray içi iktidarı hızla ele geçirmişlerdir gerçekten de. Kadızade Şemsettin Ahmet Efendi de hiç kuşku yok ki ulemanın bu kavgadaki elebaşılarından biri olsa gerektir. 3. Murat döneminde ulemanın bu kavgadaki baş hedefi de anımsanacağı gibi Sadrazam Sokullu Mehmet Paşa'dır ve 1577'lere gelindiğinde paşanın yetkileri artık bayağı kısıtlanmıştır çeşitli oyunlarla. Nitekim Kadızade Şemsettin Ahmet Efendi'nin 1577'de paşaya rağmen üstelik Şeyhülislamlığa getirilmesi de bu gerçeğin kanıtıdır mutlaka. Fakat ilginçtir, onca tepki göstermesine karşın Kadızade Şemsettin Efendi de Şeyhülislam olduğu halde bu gözlemevinin yapılmasını engelleyememiş ve sanki Sadrazam Sokullu Mehmet Paşa 1579'da bir cinayete kurban edilip ortadan kaldırıldıktan sonra ancak sultana gökleri rasat etmenin uğursuzluk getireceği, dolayısıyla dinen caiz olmadığı şeklinde bir fatva verip ikna ederek 1580 yılının Şubat ayında gözlemevinin tamamlanmış bütün binalarını yıktırtmış ve rasatla ilgili her türlü çalışmayı yasaklatmıştır. Doçent Doktor Hasan Akgündüz, Osmanlı Medrese Sistemi, S-185. Kısacası İlhan Tekeli ve Selim İlki'nin bilim alanında ciddi katkılarda bulunmuş Osmanlıların medreseli olmadıkları şeklindeki saptamaları da bir yana, görüldüğü gibi medreseliler herhangi bir bilim alanında ciddi bir katkıda bulunmak filan şöyle dursun, bu alanlarda yapılmış çalışmaları da dine aykırı olduğu gerekçesiyle kesinlikle engellemeye çalışmışlardır güçleri yettiği sürece. Ayrıca unutmayalım ki gözlemevi yapımını şiddetle karşı çıkarak durduran ve tamamlanmış binalarını da yıktırıp yerle bir ettiren bu Şeyhülislam ve ülemanın tamamı Kanuni döneminde medrese eğitimi görmüştür. Hatta ola ki çoğu Sahn-ı Seman veya Süleymaniye medreselerinden birini bitirmiştir. Yani tarihçilerimizin neredeyse tamamının ısrarla savunduğu medrese eğitiminin Fatih Kanuni döneminde çok farklı olduğu ve birçok bilim adamı yetiştirdiği, ancak 16. yüzyılın ikinci yarısından itibaren matematik, heyet, felsefe gibi derslerin dine aykırı olduğu gerekçesiyle artık okutulmaması yüzünden eğitimin bozulduğu görüşüne katılabilmek de doğrusu oldukça zordur. Görüldüğü gibi bir göçebe aşiret beyliğinin 150 yılda bir imparatorluk haline gelmesini sağlayan bu yeni kültür ve uygarlığın yaratıcısı medreseden başka kaynaklar olsa gerektir. Bizce hiç kuşku yok ki. Divan şiiri, medrese ve Osmanlı aydını. Osmanlı İmparatorluğu'nda kentin demografik yapısının korunması amacıyla kaçak giren bekarların saptanıp köylerine gönderilmesi veya savaş yıllarında bir takım kıtlıklara meydan verilmemesi için İstanbul'da zaman zaman ev yazımı, aile reisi yazımı, erkek yazımı gibi defterler tutulmuşsa da ülke çapında bir nüfus sayımı gördüğümüz kadarıyla hiç yapılmamıştır. Pars Tuğlacı'nın verdiği bilgiye göre güya 1831 yılında bir sayım yapılmışsa da onda da sadece Rumeli ve Anadolu'daki erkekler sayılmıştır. Bu nedenle Osmanlı toplumundaki okur yazarların sayısı ve bu konudaki gelişmelerle ilgili bir bilgi bulabilmek de doğal olarak olanaksızdır. Ancak bu sayıda çok düşük olsa gerektir kuşkusuz. Nitekim Profesör Berkes'in verdiği bilgiye göre şair Ziya Paşa'da ta 1868'lerde Müslüman halkın sadece %2'sinin okuryazar olduğunu tahmin edebilmektedir. Tam 30 yıl sonra 1899'da yapılmış eğitimle ilgili bir sayıma göre de bütün ülkedeki kız ve erkek rüştiye ve idadi okullarındaki öğrenci sayısı 36.050, medreselerdeki öğrenci sayısı 85.168, yani Müslüman kesimdeki toplam öğrenci sayısı da ancak 121.218'dir zaten. Oysa gene aynı sayım sonuçlarına göre örneğin Hristiyan azınlığın okullarındaki öğrenci sayısı ikisinin toplamından daha fazla, 123.210'dur. Tarihçiler her ne kadar Osmanlı İmparatorluğu'nun 16. yüzyıl sonlarındaki alanının 6 milyon metrekare, nüfusunun da %60'ı Müslüman, %40'ı öteki dinlerden 60 milyon dolaylarında olduğunu öne sürmekte iseler de Daha sonraki yıllarda büyük toprak yitimleri yüzünden nüfusta da büyük düşüşler olmuştur mutlaka. Ancak 1927 sayımına göre sadece Anadolu ve Trakya'nın bir bölümünün nüfusunun 13.6 milyon olduğu düşünülürse Osmanlı İmparatorluğu'nun 19. yüzyıl sonlarındaki nüfusunun da doğrusu en az 20-25 milyon dolaylarında olması gerektir galiba. Bu durumda Müslüman veya değil toplam öğrenci sayısının nüfusa oranı da zaten %1 küsur dolaylarında olmaktadır ancak. Müslüman öğrencilerin Müslüman nüfusa oranı ise binde 8-9 dolaylarında daha da düşüktür. Ayrıca yukarıda da değinildiği gibi medreselilerin hatta müderrislerinin bile tamamının okur yazar olduğu kuşkuludur. Eğitim bütünüyle ezbere dayalı olduğu için asıl olan yazmak değil ezberi düzgün okumaktır. Bu nedenle okur yazarlık kavramı ile medrese kavramı da özdeşleştirilmemelidir kesinlikle. Burada bir kez daha yineleyelim ki medreselerin temel işlevi de kitleyi eğiterek okur yazar yetiştirmek filan değil, Sunni Hanefi inancını yaygınlaştırmak ve Osmanlı yargı sistemini elde tutarak yönetime egemen olmaktır. İlginçtir, gördüğümüz kadarıyla ulema dışındaki Osmanlı okur yazarlarını da Enderun'dan yetişenlerle birlikte özel derslerle kendini eğitmiş aydınlar oluşturmaktadır. Hatta özel ders alarak kendini yetiştirenler sanki çoğunluktur. Bu nedenle özel ders yöntemini Osmanlı kültür yaşamının asıl önemli örgün eğitim kurumu olarak değerlendirmek sanki gerçeğe de pek aykırı düşmemektedir. Örneğin matematik, astronomi, felsefe, tarih, coğrafya ve benzer gibi bilimler ancak özel dersler alınarak öğrenilebilmektedir çünkü. Tarihçilerimizin belirlemelerine göre astronomi ilmi, ilmi heyet, esaslı olarak Ali Kuşçu'nun Türkiye'ye gelmesiyle başlamıştır. Osmanlı tarihi C1-S606. 15. yüzyılın ikinci yarısına kadar Osmanlı medreselerinin bazılarının sadece ilk sınıflarında aritmetik olarak Amali Erba denilen dört işlemi öğretmek, geometri adına da eşkali tesis denilen şekillerle ilgili birkaç genel bilgi vermekten öte matematik okutulmamaktadır. Osmanlılar da Riyaziye Mektebi halinde ilk tedrisat yapan ve talebe yetiştiren de Ali Kuşçu olmuştur. Hatta konumu nedeniyle kendisi özel ders alamadığı için ünlü sadrazam Sinan Paşa öğrencisi Tokatlı Molla Lütfi'yi Ali Kuşçu'ya gönderip özel ders aldırarak ondan ve notlarından riyaziyat ve astronomi öğrenmiştir. Osmanlı tarihi C2-S596. Nitekim Osmanlıların yetiştirdiği ilk Türk matematikçisi olarak bilinen 1337 yılında Bursa'da doğmuş Bursa Kadısı Mahmut Çelebi'nin oğlu olduğu için Bursalı Kadızade'yi Rumi adıyla ünlü Musa Paşa da ilginçtir. Bursa'da matematik dersi alma olanağı bulamamış olsa gerek ki 14. yüzyılın ortalarında Orta Asya'da Timur'un ülkesine giderek Semerkant'ta matematik ve astronomi bilgini olmuş ve 1412'de Ulubey döneminde Semerkant'ta ölmüştür. Burada hemen şunu belirtelim ki kimi tarihçilerimiz galiba ikisinin de Bursalı oluşuna bakıp Kadızade-i Rumi'nin çocukluğunda Molla Gurani'den matematik ve astronomi dersleri aldığını, kimi tarihçilerimiz de Semerkant'ta Ali Kuşçu'nun hocası olduğunu yazmaktadırlar. Ancak gene aynı kaynaklarda verilen bilgilere göre Kadızade-i Rumi, Molla Ferari'den tam 13 yaş daha büyüktür, yani çocukluğunda ondan ders almış olması olanaksızdır. 1412'de Semerkant'ta öldüğünde de Ali Kuşçu henüz 9-10 yaşlarında bir çocuktur. Dolayısıyla Kadızade-i Rumi Ali Kuşçu'nun değil, Ali Kuşçu'yu yetiştiren Ulubey'in hocası olsa gerektir. Ali Kuşçu'dan sonra da torunları Kutbiddin Mehmet ile Mirim Çelebi özel riyaziye dersleri vererek öğrenci yetiştirmişlerdir. Osmanlı tarihi ile ilgili halen bilinen en eski eserde Şair Ahmedi'nin İskendernamesinin Dasitan-ı Tevarihi Mülük Ali Osman adlı 334 beyitlik son bölümüdür. Asıl adı kimi kaynaklara göre Taceddin İbrahim, kimi kaynaklara göre de Taceddin Ahmet olan Osmanlı divan şiirinin kurucularından Şair Ahmedi de özel ders alarak kendini yetiştirmiş Osmanlı aydınının ilk örneklerinden biridir. Molla Fenari'den, şifa yazarı Hacı Paşa'dan, Şeyh Ekmelüddin'den ders alarak tıp, geometri, astronomi, tarih öğrenmiş Yermeniyanoğlu Emir Süleyman'a da öğretmenlik yapmıştır. Anadolu'da din dışı edebiyat alanında divan sahibi ilk şair olarak kabul edilmektedir. İlk tarihçimiz Aşık Paşazade'de 15. yüzyılda yetişmiş, medreseli olmayan Osmanlı aydınlarındandır bilindiği gibi. Ayrıca medreselerde bütün dersler Arapça okutulduğundan öğrencilere de daha ilk günden sadece Arapça öğretildiği halde özel ders alarak kendini yetiştiren Osmanlı aydınları Arapçanın dışında başka dilleri de öğrenmektedirler genellikle. Örneğin Katip Çelebi Batı kaynaklarından da yararlanabilmek için Arapça ve Farsçadan başka Fransızca ve Latince de öğrenmiştir. Bir kapı kulu süvarisinin çocuğu olduğu için önce Enderun'a giren Katip Çelebi daha sonra babasının ısrarı üzerine medreseye geçmiş ve Kadızade Mehmet Efendi'den tefsir, İhya-ül Ulum, bilimleri geliştirme ve kelamdan mevakıf şerhi ve fıkıhtan Dürer ve Birgivi'nin Tarikat-ı Muhammediyesini okumuştur. Ancak Kadızade'nin bilgisi yüzeysel olup akli bilgiye değer vermemesi, kendince düşünceler yürütmesi sebebiyle bu tedris, eğitim, zeki ve araştırmacı Katip Çelebi'yi tatmin etmemiştir. Profesör Uzun Çarşılı, Osmanlı Tarihi C3-K2-S539. Çaresiz tarih, coğrafya, harita, riyaziye, hendese konularında özel dersler almış ve kendini yetiştirmiştir. Daha sonra da tıp, riyaziye, felsefe ve astronomi konusunda dersler vererek geçimini sağlamıştır. Batılı kaynaklardan yararlanarak da birçok kitap yazmıştır. Yine Köprülü sülalesinden Sadrazam Fazıl Ahmet Paşa'nın yakın çevresinden Ebu Bekir Dimeşki de aynı yıllarda Latince öğrenerek John Bulow'un Atlas Major adlı coğrafyasını tercüme-i Coğrafya-i Kebir adıyla Türkçe'ye çevirmiştir. Bilindiği gibi Profesör Uzun Çarşılı'nın yazdığına göre Fatih'te birkaç lisana vakıftır. Profesör Halil İnalcık Fatih'in Yunanca ve Slavca'da bildiğini yazmaktadır. İtalyanca bildiğini öne sürenler de vardır. Şairler arasında ise Arapçadan başka Farsçayı da okuyup yazacak denli çok iyi bilmeyen galiba hiç yok gibidir. Zaten özel eğitimle kendini yetiştirmiş Osmanlı aydınları içindeki en büyük grubu da şairler oluşturmaktadır gördüğümüz kadarıyla. Çünkü ameli erba türünden basit bilgilerin öğretilmesi düzeyinde de olsa matematik bile zaman zaman bazı medreselerin ilk sınıflarında eğitim programlarına ola ki alınmıştır da edebiyat kesinlikle okutulmamıştır galiba gerçekten de hiçbir medresede. Daha doğrusu şiir hiç okutulmamıştır galiba. Edebiyat sözcüğü de zaten dilimizde ilk kez 19. yüzyılın sonlarında Batı'daki örneklerine bakarak edebiyatımızdaki ilk roman ve öyküleri yazan genç yazarlarca kullanılmıştır edebiyat tarihçilerinin verdikleri bilgilere göre. O tarihe kadar şiir sözcüğü edebiyat anlamına da kullanılmıştır. Bilindiği gibi Hanefilik, Kur'an ve hadislere sıkı sıkıya bağlı bir mezheptir ve şeriat hükümlerinin toplumsal yaşamda tam uygulanmasını istemektedir.